Ayrım 9.
Sosyal demokrasiler özellikle devletin güçlü bulunduğu Batı ülkelerinde hızla yayılmıştır. Bu düşünceyi savunan siyasal partiler uzun süreli iktidara getirilmişlerdir. İktidardaysa bu partiler toplumsallaşma sürecini hızlandırmışlar ve devletin yapısını sosyal devlete dönüştürmüşlerdir. Sosyal demokrasiler, halkın ve devletin karşılıklı bir denge içine girdikleri, özgürlük ve eşitliklerin çağdaş anlamıyla güvenceye kavuşturuldukları örnek rejimler olmuştur. Özellikle kapitalist gelişmeler, siyasal ve sosyal demokrasilerden sonra ekonomik demokrasiyi gündeme getirmiştir. Ekonomik alanda hızlanan tekelleşme eğilimleri, piyasayı birkaç kişi ve kuruluşun mutlak egemenliğine bırakmakta, böylece belirli merkezlerden yönetilen ekonomi dünyasında hak ve özgürlükler giderek ortadan kalkmaktadır. Demokratik sistemin tüm insanlara sağladığı geniş haklar, özgürlükler ekonomik alanda kullanılamaz bir duruma düşmektedir. İşte bu noktada ekonomik demokrasi sorunu karşımıza çıkmaktadır. Sosyal demokrasi aşamasına gelen bir devlet, vatandaşlarına her türlü yardımı sağlarken, onlara ekonomik girişim ve çalışma özgürlüğünü de vermekle yükümlüdür. Bunun için devlet, bir yandan tekelleşmeyi ve tekelleri denetim altına alırken, öte yandan da ekonomik girişimlerde bulunan kişileri desteklemek, onlara yeni olanaklar sağlamak, parasal kaynaklar bulmak, bazı indirim ve önlemlerle onları ekonomik yarışmada iyi bir duruma kavuşturmak ve de tekellerin küçük işletmeleri, bireysel ekonomik girişimleri ezmesini önlemekle yükümlüdür. Teknolojik gelişmeler de demokrasiyi ekonomik gelişmeler gibi ikinci kez sarsmıştır. Son aşamada ortaya bir de teknolojik demokrasi sorunu çıkmıştır. Ekonomik alanda olduğu gibi belirli sermaye gücüne sahip bulunan merkezler en yeni teknolojiyi satın alarak ve bunu piyasada kullanarak demokratik dengeyi bozabilmektelerdir. Ekonomik alanda olduğu gibi teknolojik alanda da demokratik devlet her türlü egemenlik ve tekelleşme eğilimlerine karşı önlemler almak, hak ve özgürlükler dengesini korumakta zorunludur. Karşıt durumda görünüşte var olan demokrasi kağıt üzerinde kalacaktır. Bu gibi koşullarda sıkı bir planlama demokrasiyi kurtarabilir. Batı demokrasileri dev ilerlemeler sağlamalarına karşılık amaçlarına bütünüyle ulaşamamışlardır. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük hedefleri çağımızda tam anlamıyla gerçekleşemediği gibi birçok ülkede de sözde kalmaktadır. Endüstrileşmiş toplumlar asıl demokratik hedeflerinden daha başka uğraşılar için vazgeçmiş görünüyorlar. Kalkınmanın ürünleri çok eşitsiz bir biçimde bölünmektedir. Mutlu azınlıklar aslan payına konarken bazı toplum kesimleri kırıntı denebilecek kadar çok az pay almaktalardır. Küçük bir azınlığın parsellediği egemenlik çoğunluğa kendi istediklerine zorla boyun eğdirtmektedir. Zenginlik ve güç demokratik toplumlarda öncelik tanınacak amaçlar olamaz. Asıl olan özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşliktir. Hızlı kalkınmanın yarattığı değişiklikler demokrasileri asıl hedeflerinden uzaklaştırmamalıdır. Toplumsal refah halkı özgür kılamamıştır. Giderek yoğunlaşan bürokrasi kişileri dar bir çember içine almıştır. Günden güne değişen ve gelişen sorunlar demokrasileri çağımızda bir dönüm noktasına getirmiştir. Ya teknolojik ve ekonomik üstünlüklere karşı denge önlemleri alınarak demokrasi yaşatılacak ya da bu üstünlüklere sahip olan azınlıklar giderek yöntemlerini kurarak demokrasiyi rafa kaldıracaklardır. Bu yozlaştırıcı gelişmeler karşısında halk özgürlükler yerine güvenliğe öncelik tanıyan bir duruma gelmiştir. Umutlar ve gerçekler arasında dalgalanmalar demokrasilerin geçirmekte olduğu uygarlık bunalımını beslemektedir. Demokrasiler yalnızca var olmakla yetinemez, yaşamını ancak kendi kendisi geliştirerek sürdürebilir. Demokrasiler kendileri için beslenen umutları koruyarak karşıt seçenek durumunda olan yıkıcılık ve kıyma toplumların sürüklenmesine olanak vermemelidir. Cumhuriyetin tanımı. Cumhuriyet için gerçek bir tanım verebilmek ancak cumhuriyetin ne olduğunu görmekle olanaklıdır. Ayrıntılı bir cumhuriyet tanımı ortaya koyabilmek hem cumhuriyet düşüncesini hem de uygulamalarını gözden geçirmeye bağlıdır. Çünkü kavramın hem kuramdan hem de uygulamalardan gelen boyutları vardır. Bunlar bir bütün oluştururlar. Yalnızca kuram veya uygulamalara dayanarak bir tanım yapılamaz. Çünkü kavram geniş kapsamlıdır. Cumhuriyetin siyasal boyutu krallıktan halkın baskılarıyla sınırlanması ve ortadan kaldırılmasıyla belirir. Bu dönüşüm yönetimin halka geçmesini, krallıkların ve imparatorlukların yerini halk yönetimlerinin almasını sağlamıştır. Siyasal bir düzen olarak doğan cumhuriyet, daha sonraları toplum yapılarını da etkilemiş ve beraberinde sosyal, ekonomik düzenlemeler getirmiştir. Halk yönetimi, toplum içine girmiş, ekonomik çalışmaları halkın yararına düzenlemiştir. Bu da cumhuriyetin toplumsal boyutunu yaratmıştır. Toplum içinde her türlü ayrımı bir yana bırakarak, dengeli, barışçıl ve bağdaşçık bir yönetim düzeni getiren cumhuriyet çağımızda da çağdaş boyutlara sahip olmuştur. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan tüm engelleri siyasal anlamda ortadan kaldıran, toplumsal alanda güvenceye bağlamaya çalışan cumhuriyet, insanların kişisel varlığını geliştirebilmeleri için gerekli olan tüm koşulları hazırlamakla ve bunları düzene bağlamakla ödevlidir. Bu ödevini yerine getirirken, cumhuriyet yönetimleri halk yönetimi olarak davranmak, gerçek anlamıyla bir halk egemenliği düzeni kurmak zorundadır. Cumhuriyet dar anlamda ele alındığı zaman, yalnızca seçimle iş başına gelen bir cumhurbaşkanı, cumhuriyetin varlığı için yeterli olabilmektedir. Cumhurbaşkanını halk seçebildiği gibi, parlamento veya iktidara sahip olan bir kurul veya grup da seçebilir. Halk yönetimi demek olan cumhuriyetin varlığı en dar anlamıyla seçimle iktidara gelen bir cumhurbaşkanına bağlıdır. Biçimsel olarak ilk ve önde gelen koşul budur. İktidara halk adına sahip olan grup veya kurul kendi içinden birisini cumhurbaşkanlığına getirebilir. Bu da cumhuriyetin varlığı için yeterlidir. Devletin başında hangi yoldan olursa olsun seçimle gelen bir cumhurbaşkanı bulunmadıkça cumhuriyet olamaz. Kesinlikle cumhurbaşkanı seçimle iktidara gelecektir. Veraset veya atama yoluyla gelen başkan cumhurbaşkanı olamaz ve o zaman da cumhuriyet düzeni ortadan kalkar. Seçimle gelen başkanın yanı sıra cumhurbaşkanının atayacağı bir hükümet cumhuriyet yönetiminin ikinci koşuludur. Geniş anlamda cumhuriyet kavramı ile ele alındığı zaman demokrasi ortaya çıkmaktadır. Değişik kökenlerden çıkmalarına karşın her ikisi de halk yönetimi anlamına gelen bu kavramlar birbirlerini tamamlamakta, zamanımızda bir bütün oluşturmaktalardır. Gerçek bir halk yönetimi için her ikisinin iç içe girmesi yararlı ve başarılı olmaktadır. Günümüzde en iyi rejim olarak cumhuriyet ve demokrasi beraberliği savunulmaktadır. İnsan toplumlarının ulaştıkları çağdaş düzey bunu gerekli kılmaktadır. Her ikisinin ayrı ayrı görüldüğü birkaç ülke dışında genel eğilim ikisinin beraberliği yolundadır. Biçim ve içerik ilişkisi doğrultusunda birbirini tamamlayan cumhuriyet ve demokrasi beraberce varlıklarıyla gerçek anlamlarına kavuşabilmektelerdir. Cumhuriyet, devlet biçimi olarak hak, ödev ve kurallarıyla bir ilkeler bütünüdür. Devlet buna göre anayasa ve yasalar çıkarır. Kendini değiştirerek veya kaldıracak yasal değişikliklere izin vermez. Her cumhuriyet getirdiği hukuk düzeniyle kendini savunur, varlığını ve geleceğini yasalarla güvence altına alır. Cumhuriyete karşı girişimlerin sonuca ulaşamaması için bu tip önlemler zorunludur. Cumhuriyet kendi tanımını yaptıktan sonra bunun özüne karşı gelişmeler ile yasalar değişmelere ve girişimlerin sonuçsuz kalması için önlemler alır. Cumhuriyetin özünü ve niteliklerini sınırlamaya yönetim izin vermez. Cumhuriyet bir yönetim düzeni ve devlet biçimi olarak vardır ve bunun koşulları da az çok belirlenmiştir. Ne var ki kavramın anlamında birlik olmadığı gibi tanımında da yoktur. Herkesçe bilinen ortak ve değişmez bir içeriğe sahip değildir. Bu sözcük çeşitli sosyal ve siyasal görüşlerin bakış açılarına göre değişen bir içerik ve niteliğe bürünmüştür. Uygulamadaki cumhuriyet örnekleri de bu çeşitliliği en açık biçimde kanıtlamaktadır. Değişik açılardan ayrı ayrı cumhuriyet tanımları çıkarmak her zaman olanaklıdır. Hukuk açısından cumhuriyet bir devlet düzenini veya biçimini anlatmaktadır. Egemenliğin halkta bulunduğu bu yönetim düzeninde herhangi bir devlet yetkisinin ve özellikle devlet başkanı olan cumhurbaşkanının yetkilerinin soydan geçme yollarla bir hanedana bırakılmasını yasaklayan rejim geçerlidir. Devlet başkanının belirli bir soya veya hanedana bağlı olarak katılımla iş başına gelmesi, atanması hukuk açısından olanaksızdır. Cumhuriyetin tanımlanması denenirken bunun demokratik devlet kavramının kapsamı içinde yer aldığı görünmektedir. Cumhuriyet en başta devlet başkanı olmak üzere siyasal iktidarın seçimle iş başına geldiği bir hükümet biçimidir. Cumhuriyet hem bir hukuk devleti hem de bir demokratik siyasal düzen olarak genel anlamda demokratik hukuk devleti biçiminde tanımlanabilir. Cumhuriyet, insan haklarını ve hukukun genel ilkelerine, yasalara bağlı ve saygılı bir düzeni belirtir. Cumhuriyetin ilkeleri arasında bir çatışma olduğu zaman öncelikle ele alınacak olan demokratik hukuk devleti ilkesidir. Bunun yanında cumhuriyetin ayrıca bir sosyal devlet olduğuna yer verilmelidir. Böylece cumhuriyet, demokratik bir sosyal hukuk devlet düzeni olarak tanımlanabilmektedir. Hukuk devleti ilkesi, cumhuriyetin hem demokratik hem de sosyal devlet olmasının güvencesidir. Öncelikle demokratik hukuk devleti olan cumhuriyet, özellikle de bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, cumhuriyetin diğer ilkelerinin zedelenmesinin önlendiği, onları güvence altına aldığı için bir bakıma başa geçmektedir. Hukuk devleti insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında eşitliğe, adalete, özgürlüğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu düzeni sürdürmekte kendisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında hukukun genel ilkelerine ve yasalara uyan, eylem ve işlemleri yargı organlarının denetimine bağlı olan devlete denmektedir. Cumhuriyet, bu anlamda bir hukuk devleti olarak tanımlanabilir. Cumhuriyeti, demokratik bir sosyal hukuk devleti biçiminde en genel ölçüde tanımlanabilir. Bu tanımın içine ayrıca ulusallık ve laiklik ögeleri de girebilir. Çünkü cumhuriyet halkın yönetimi olarak belirli bir ülkenin ulusal sınırları içinde geçerlidir. Dış baskılara karşı savaşarak kurulan cumhuriyetlerde ulusallık daha da ön plandadır. Ulusallığa benzer biçimde laiklik de cumhuriyetin tanımlanmasında yer alabilecek önemli bir ögedir. Tam anlamıyla halk egemenliği için devlet yönetiminde dinsel baskılara yer vermemek, halkın genel istencini din dışında geçerli kılmak gerekmektedir. Ne var ki son zamanlarda bazı ülkelerde görülen İslam cumhuriyetleri laiklik ögesini tartışmalı bir durumda bırakmaktadır. Aslında bu tip denemeler daha oturmamıştır ve geriye dönük bazı çağdaşı özlemleri sergilemektedir. Bu nedenle çağdaş anlamıyla cumhuriyet, din ve devlet işlerinin birbirinden bütünüyle ayrıldığı laik düzenleri simgelemektedir. Gerçek anlamıyla bir halk yönetimi tüm engel ve baskılardan uzak sağlanabileceğine göre, cumhuriyet için laik ve demokratik bir sosyal hukuk devleti biçiminde yapılacak tanımlama temel alınabilir. Ne var ki bu tanımlama durağan değildir. Halk egemenliğini daha fazla gerçekleştirecek ilerlemeler ve bunların getireceği yeni ögeler dinamik bir cumhuriyet tanımlaması içinde yer alacak ve daha ileri tanımları da beraberinde getirecektir. Bölüm 2. Atatürk'ün Cumhuriyet Düşüncesi. A. Atatürk'ün Cumhuriyet için söyledikleri. Kendi içinde ulusal bir giz olarak sakladığı cumhuriyet düşüncesinin Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşundan sonraki konuşmalarında görülmesini doğal karşılamak gerekir. Ne var ki cumhuriyet ülküsü gençliğinden beri ve bu ülke için yola çıktığından sonra her zaman içinde yaşamış, tüm düşüncelerinin ve yaptıklarının dayanağı ve amacı olmuştur. Çeşitli anılar ve olayların gelişmesinde Atatürk'ün davranışları bu gerçeği kanıtlamaktadır. Bulgar Türkolog Manalot anılarında Atatürk'ün daha ikinci meşrutiyet döneminden önce saltanatın yıkılmasının gerektiğinin ve yerine cumhuriyet rejiminin getirilmesinin zorunluluğunu savunduğunu açıklamaktadır.